Ayrım 25, Şeytan Seçeneği, Frederick Forsyth, sayfa 255. 11. Bölüm. Saat 3'ten 9'a kadar. Maskeli 7 teröristin lideri, daha önceden kafasında provasını çok kez yaptığını gösteren bir titizlikle adamlarını işe koştu. Kaptan Larsen'in zabitlerini ve genç denizcinin anlamadıkları bir dilde bir dizi emir yağdırdı hepsine. Maskeli 5 adam 2 zabit ile denizciyi köprünün arka tarafına, gösterge tablosunun uzağına çekip çevrelerini sardılar. Lider tabancasını kaptan Larsen'e çevirerek İngilizce "Lütfen kameranıza kaptan" dedi. Larsen önde, arkasında teröristlerin lideri, onun ardında da maskeli ve silahlı arkadaşlarından biri olduğu halde bir kat aşağıdaki D güvertesine indiler. Merdivenin yarısına gelmişlerken Larsen arkasına bakıp iki adamla aralarındaki mesafeyi ölçtü, her ikisini birden alt edip alt edemeyeceğini düşündü. Maskeli adam "Sakın bir deliliğe kalkışmayın" dedi. Aklı başında hiç kimse 3 metre ötesindeki bir makineli tüfekle tartışmaya girmez. Larsen yoluna devam etti. A güvertesinde kıdemli zabitlerin kameraları vardı. Kaptanın dairesi gösterişli yapının tam iskele ucundaydı. İskele tarafına doğru küçük bir harita odasında tankeri dünyanın herhangi bir limanına ve okyanusunda seyir ettirecek kadar hassas haritalar raflara diziliydi. Bunların hepsi de İngiliz Amirallik Dairesi'nin haritalarının kopyalarıydılar ve dünyada üzerlerine bir harita yoktu. Bunun yanında kaptanın konuklarını kabul ettiği geniş toplantı dairesi bulunuyordu. Onun yanında da mal sahibinin kamerası vardı. Bu kamera her zaman kapalı ve boş tutulur, mal sahibi tankere binmek istediği zamanlarda hazırlanırdı. İskele ucunda da kaptanın dairesinin eşi olan baş makinist dairesi vardı. Kaptan kameralarının arkasında ikinci kaptanın daha küçük dairesi, makinistin kamerası arkasında da baş kamerotun kamerası bulunuyordu. Bunların ortasında 3 kat aşağıdaki A güvertesine inen döner merdiven vardı. Thor Larsen teröristleri kendi dairesine soktu. Liderleri her iki odayı ve banyoyu inceledi, içeride kimse yoktu. "Oturun kaptan," dedi maskenin altından boğuk çıkan sesiyle. "Ben dönene kadar burada kalacaksınız. Lütfen hiç kıpırdamayın. Ellerinizi avuçlarınız yere bakacak biçimde masanın üstüne koyun ve bir daha da kaldırmayın." Yabancı bir dilde yeniden emirler yağdırdı. Silahlı arkadaşı yüzü Thor Larsen'e dönük olmak üzere 3 metre ileri gidip bölmeye dayandı. Silahının namlusunu kaptanın beyaz balıkçı kazağının tam boynuna doğrultmuştu. Liderleri tüm perdelerin kapalı olduklarını kontrol etti, sonra çıkıp kapıyı arkasından kapattı. Aynı güvertedeki diğer iki kamera sakinleri uykular arasında hiçbir şey duymamışlardı. Terörist lideri birkaç dakika sonra köprüye dönmüştü. Tabancasını çocuk yüzü denizciye çevirdi. "Sen benimle gel bakayım." Delikanlı yalvaran gözlerle ikinci kaptan Stig Lundquist'a baktı. "O çocuğun kılına zarar gelirse seni doğduğuna pişman ederim," dedi Tom Keller. Çevresindeki adamların ellerindeki makinelilerin namluları hafifçe kımıldadı. "Lider doğrusu hayran olunacak bir davranış. Ne var ki gerçek duygusu hiç gelişmemiş," dedi. "Budalaca bir harekete kalkışılmadıkça kimseye zarar vermek niyetinde değiliz. Ancak aksi bir hareket olursa burada kan gövdeyi götürür ve sele kapılıp giden gövdeler de sizlerinki olur." Lundquist denizciye bakıp başını salladı. "Onunla git ve ne isterse yap." Denizci terörist liderin önünden aşağı indi. D güvertesinde durdular. "Kaptanın dışında bu katta kim var?" diye sordu terörist. "Şurada baş makinist, şurada da ikinci kaptan. Ama ikinci kaptan şimdi yukarıda. Şu kamerada da baş kamerot." Kapıların ardında hiç ses yoktu. "Boya deposu ne tarafta?" Denizci dönüp merdivenden aşağı yürümeye başladı. C ve B güvertelerini geçtiler. Kapalı bir kapının ardından konuşma sesleri geliyordu. Uykusu kaçmış 4 tayfa kahve içip iskambil oynuyor olmalıydılar. A katına kaptan köşkünün zeminine inmişlerdi. Denizci bir kapıyı açıp dışarı çıktı. Terörist de ardından yürüdü. Soğuk gece havası içerisinin sıcağından sonra ikisini de ürpertmişti. Çıktıkları kapının hemen yanı başında tankerin bacası 30 metre kadar yıldızlara yükseliyordu. Denizci küçük bir çelik kulübenin bulunduğu kıça doğru yürüdü. Burası 2 metre en ve boyunda ve yaklaşık olarak o yükseklikte bir yerdi. Bir yanındaki çelik kapı iki kolla kapatılmıştı. ''Aşağıda'' dedi genç denizci. ''İn bakalım.'' Denizci iki kelebek vidayı çevirip kolları serbest bıraktı, sonra kapının kulpuna asılıp çekti. İçeride ışık yanıyordu. Küçük bir platformdan sonra çelik bir merdivenle Freya'nın içine inilmekteydi. Sırtında silahın soğukluğunu duyan genç çocuk içeri girip merdivenlerden indi. 25 metre kadar inen merdivenin iki yanında çeşitli katlara açılan çelik kapılar vardı. Dibe indikleri zaman artık su kesiminin iyice altındaydılar. Ayakları şimdi omurgayı örten çelik levhalara basıyordu. Dört kapılı çelik bir bölmedeydiler. Terörist başıyla bir kapıyı işaret etti. ''Buradan nereye gidilir?''
''Dümen çarkı dolabına.''
''Bir görelim bakalım.'' Kapı açılınca içerinin soluk yeşile boyalı kemerli bir salon olduğu görüldü. Çok iyi aydınlatılmıştı. Ortadaki büyük makine köprü bilgisayarlarından aldığı emirle uskuru döndürürdü. Boşluğun uca doğru kenarları iyice kavisliydi. Burası artık teknenin sonu oluyordu. Bölmenin çelik duvarı ardında Freya'nın dev uskuru Kuzey Denizi'nin karanlık sularında hareketsiz durmaktaydı. Terörist kapının kapatılıp kilitlenmesine emretti. Uskur çarkı bölmesinin iskele ve sancak tarafında bir kimyasal maddeler deposu ile bir boya deposu vardı. Terörist kimya deposuna bakmadı bile. Tutsaklarını asitle oynayabilecekleri bir yere kapatamazdı. Boya deposu daha iyiydi. Epey geniş, havadar bir bölmeydi. Bir duvarı teknenin gövdesini oluşturuyordu.
''Dördüncü kapı nereye açılıyor?'' diye sordu. ''Bu kapıda tutamak falan yoktu.''
''Makine dairesinin arkasına, içten kilitlidir.''
Terörist çelik kapıya yüklendi. Kaya gibi sağlamdı. Tatmin olmuş gibiydi.
''Teknede kaç kişi var?'' diye sordu. ''Kadın erkek, toplam kaç kişi? Oyun oynayayım deme. Söylediğinden fazla insan çıkarsa hemen öldürürüm.''
Çocuk dilini kupkuru dudakları üstünde dolaştırdı.
''Kadın yok. Gelecek sefere belki eşleri de alırlar ama ilk sefere kadınlar alınmazlar. Kaptan Larsen'le birlikte 30 kişiyiz.''
İstediğini öğrenmiş olan terörist genç denizciyi boya deposuna itti. Kapıyı kapatıp sürgülerden birini çekti, sonra yine yukarı çıktı. Arka güverteye varınca iç merdiveni kullanmayıp dıştan kaptan köprüsüne girdi. Arkadaşlarına başıyla işaret edip yeni komutlar yağdırdı. Az sonra yukarıdaki ikinci kaptan ve diğer denizcinin yanı sıra kameralarında uyuyan baş kamarot ve baş makinisti de alıp boya deposuna götürmüşlerdi. Tayfalardan çoğu alttaki C güvertesindeki kameralarındaydılar. Hepsi toplanıp götürülürken omurdanmalar, küfürler, itirazlar duyuluyordu. Ancak teröristler içinde o ana kadar tek konuşan kişi olan liderleri, kaptanın kamerasında tutuklu bulunduğunu ve en küçük bir direnme karşısında derhal öldürüleceğini bildirince hiçbiri ses çıkarmadan söylenenleri yaptılar. Boya deposunda son bir sayım yapıldı. 29 kişi toplanmıştı. Aşçı ve iki kamarotun A güvertesine gidip yiyecek ve meyve suyu ile bira getirmeleri sağlandı. Tuvalet gereksinimini gidermek için de iki kova verilmişti. Teröristlerin lideri boya deposunun kapısında durup kendisine öfkeyle bakan 29 adama döndü. ''Burada sakin sakin oturmaya bakın, çok kalmayacaksınız. En fazla 30 saat. Bir şey daha var. Kaptanınız pompacıyı istiyor, her kimse öne çıksın.''
Martinson adındaki İsveçli öne çıktı. ''Pompacı benim.''
''Gel benimle.''
Saat 4:30'tu. Kaptan köşkünün zemin katı olan A güvertesi deniz devinin hizmet bölümüydü. Mutfak derin dondurucu bölmesi, kilerler, içki deposu, çamaşırlık, kargo kontrol odası, yangın söndürme ya da diğer adıyla köpük odası burada bulunuyordu. Bunun üzerindeki B katında ise sinema salonu, kitaplık, 4 oyun odası ve 3 bar vardı. C katında yukarıdaki 4 zabit dışındaki diğer zabitlerin kameraları, yemek salonu, terası ve yüzme havuzu, sauna ve jimnastikhanesi ile tayfaların kulüp bölmesi bulunmaktaydı. Terörist en çok A katındaki yük kontrol odası ile ilgilenmiş ve pompacıya kendisini buraya götürmesini söylemişti. Dışarıya açılan penceresi olmayan oda merkezi sistemde ısıtılmaktaydı. Havalandırma tertibatı vardı, sessiz ve iyi aydınlatılmıştı. Teröristlerin lideri bakışlarını üzerinde sıra sıra düğmeler ve anahtarlar olan tablolarda dolaştırdı. Pompacının şu anda oturmakta olduğu kontrol konsolunun arkasında 3 metre uzunluğunda ve 2 metre yüksekliğinde bir tabloda Freya'nın petrol tanklarının planı asılıydı. "Pompacıya beni kandırmaya kalkarsan bu adamlarımdan birinin ölümüne neden olabilir ama o zaman da seni gözümü bile kırpmadan öldürürüm dostum," dedi. "Kaptanlar seni de. Şimdi bana bunlardan hangisinin petrol tankı olduğunu, hangilerinin safra için kullanıldığını göster bakalım." Kaptanın yaşamı tehlikedeyken Martinson oyun oynayamazdı. Kendisi 20-25 yaşlarındaydı. Daha önce Larsen'le 2 kere sefere çıkmıştı ve tüm mürettebat gibi Nordia filosunun en iyi denizcisi olduğu söylenen dev Norveçli'ye karşı müthiş bir saygı ve hayranlık beslerdi. Önündeki planı gösterdi. 60 depo üçerlik 20 sıra halinde teknenin boyunca dizilmişti. "Burada önde iskele ve sancak depoları ham petrol yüklüdür. Orta depo temizlik için kullanılır ama şimdi safra görevi görmektedir. Taşıdığımız petrolü hiç boşaltmadığımız için diğer depoları temizleyip artıkları buraya boşaltmak gerekmedi henüz. Ondan bir sıra öndekiler safra depolarıdır. Japonya'dan Körfez'e gelinceye kadar içlerinde deniz suyu vardı, şimdi boşturlar." "Artık deposu ile 3 safra deposu arasındaki vanaları aç." "Martinson duraksın, haydi açlıyorum sana." Martinson önündeki konsoldaki 3 plastik düğmeye bastı. Konsolun ardından bir omurtu duyuldu. Çeyrek mil kadar ileride çelik güvertenin altında normal bir garaj kapısı büyüklüğünde vanalar açılarak 4 depo birleşti. 20 bin ton sıvı kapasiteli tek bir depo oldu. Şimdi bir depoya giren herhangi bir sıvı aynı anda diğerlerine de dağılacaktı. "Terörist öteki safra depoları nerede?" diye sordu. Martinson teknenin ortasını gösterdi. "Burada tam ortada, yan yana 3 tane." "Onlara dokunma, diğerleri nerede?" 9 safra deposu vardır. Son 3'ü de burada kaptan köşkü yapısının tam altında." "Şimdi onları birbirlerine bağlayan vanaları aç." Martinson isteneni yaptı. "Çok iyi. Safra depoları yük depoları ile birleştirilebilir mi?"
"Olanaksız bu. Safra depoları yalnızca deniz suyu ya da hava alırlar. Buraya hiç petrol konulmaz. Yük depoları ise tam tersinedir. İki sistemin birbirleriyle bağlantısı yoktur."
"Güzel. Bir şey daha var. Yük depoları arasındaki bütün vanaları enlemesine ve boylamasına 50 depo birbiriyle bağlantılı olacak biçimde aç şimdi."
Dev kapılar ardındaki kara petrol 15 saniye sonra 1 milyon ton alan dev bir depoya dolmuş sayılırdı. Martinson yaptığı işe dehşetle bakıyordu.
"Bir deposu delinip batarsa 1 milyon ton petrol akacak denize," diye fısıldadı. "Öyleyse yetkililer teknenin batmaması için gözlerini 4 açsınlar. Vanaları idare eden hidrolik pompaların elektrik gücü nereden geliyor?"
Martinson duvarda tavana yakın bir yerdeki elektrik kutusunu gösterdi. Terörist uzanıp kapağı açtı, şalteri indirdi. Elektrik bağlantısı kesilince de 10 sigortayı çıkartıp cebine soktu. Pompacı korku dolu gözlerle bakıyordu. Vanaları açma işlemi artık geri çevrilemezdi. Yedek sigortaların nerede olduklarını biliyordu ama terörist kendisini boya deposuna kilitleyecekti. Sigortaları da kendisinden başka hiç kimse bulamazdı. Ama bunları bilmek Martinson'un işiydi. Bir tanker gelişi güzel doldurulup boşaltılamazdı. Diğerleri boşken yalnızca iskele depoları doldurulursa tekne yana yatar ve batardı. Sancak depoları doldurulduğu takdirde ise o tarafa yatar ve yine batardı. Yalnızca ön depolar doldurulduğu takdirde ise burundan batardı. Kıç depoları doldurulursa burnu havaya dikilirdi.
Orta bölümü hava doluyken ön ve arka safra depolarına su doldurulursa tekne bir akrobat gibi gerilirdi. Tankerler böyle gerilimler göz önünde tutularak yapılmadıklarından Freya'nın o dev omurgası ortasından ikiye ayrılıverirdi.
Son bir soru daha. Depoların 50'sinin de kontrol kapaklarını açsak ne olur?
Martinson adamların bunu denemelerini yürekten isterdi. Ama Kaptan Larsen'in yukarıda başına çevrili, kara bina ile oturduğu aklına geldi yutkundu.
Soluma aygıtları olmazsa ölürsünüz dedi.
Yanındaki maskeli adama anlattı, sonra tankerin depoları petrolle dolu olduğu zaman sıvı düzeyi hiçbir zaman depoların üstüne kadar varmazdı. Petrol düzeyi ile tavan arasında çok patlayıcı gazlar oluşurdu. Bunlar zaman zaman boşaltılmadığı takdirde gemi koskoca bir bombadan başka bir şey değildi. Yıllar önce bu gazlar borularla güverte üzerine çıkartılır ve çok hafif olduğu için uçup giderlerdi. Yakın zamanda daha güvenli bir yol bulunmuştu. Makine dairesinin egzoz gazı depolara gönderiliyor ve böylece depolardaki oksijen kovularak ham petrol düzeyi örtülmüş oluyordu. Bu ağır gazlar da genellikle karbon monoksitten oluşmaktaydılar. Oksijenden arınmış bir hava yaratıldığı için oksijene gereksinim gösteren yangın tehlikesi ortadan kalkmış oluyordu. Ancak her deponun bir metre çapında bir kontrol kapağı vardı. Dikkatsiz biri bunu açacak olursa bir anda ağır gazla sarılır ve oksijensiz havada boğularak ölürdü.
''Teşekkür ederim.'' dedi terörist. ''Soluma aygıtları kimde durur?''
''İkinci kaptandı ama hepimiz bunları kullanma eğitimi görmüşüzdür.''
İki dakika sonra Martinson da boya deposunda diğerlerinin arasındaydı. Saat tam 5'ti. Maskeli adamların liderleri Martinson'la yük kontrol odasındayken bir diğer terörist kamerasında tutuklu olan Larsen'in başında beklemiş, diğer beşi de motorlarını boşaltmışlardı. Şimdi 10 bavul patlayıcı liderin talimatını beklemek üzere iskelenin üst tarafında bekliyordu. Lider emirlerini kesin bir sesle verdi. Güvertenin ön yanında iskele ve sancak safra depolarının kontrol kapakları açıldı. Ortaya karanlıklara doğru inen 25 metrelik tek bir çelik merdiven çıkmıştı. Azamat Kerim maskesini çıkartıp cebine soktu, el fenerini alıp depoya indi. Arkasından iplerle iki bavul sarkıtıldı. Kerim bavullardan birini Freya'nın dış gövdesine yaslayıp iplerle dikey kirişlerden birine sıkıca bağladı. Diğer bavulu açıp içindekileri ikiye ayırdı. Biri yanda 20 bin ton petrol bulunan deponun duvarı dibine, diğeri de arka deponun önüne yerleştirildi. Motordan getirilen kum torbaları da patlayışı güçlendirmek için patlayıcıların çevresine sıkıştırılmıştı. Kerim kapsülleri de yerleştirip patlatma düzenine bağladıktan sonra güverteye döndü. Aynı yollarına da yinelendi. 10. bavulu da makine dairesine indirdi. Bunu da Freya'nın kavisli gövdesinin içine, boya deposunun yakınlarına yerleştirmişti. Bu patladığı takdirde 1 santimlik bir çelik duvarla korunan adamlar eğer patlamadan ölmezlerse denizde boğulup öleceklerdi. Andrew Drake raporunu verdiğinde saat 6'yı çeyrek geçiyordu ve şafak sökmeye başlamıştı.
''Bütün fitiller yerleştirildi ve hazırlandı dedi. Patlatmak zorunda kalmayacağımızı umarım.''
''Buna gerek kalmayacak.'' dedi Drake. ''Ama Kaptan Larsen'i buna inandırmam gerek. Kendisi görüp inanırsa yetkilileri inandırabilir. O zaman da bizim isteklerimizi yerine getirmek zorunda kalacaklar. Başka bir seçenekleri yok.''
Boya deposundan getirtilen tayfalardan ikisi koruyucu giysi giyip maske taktıktan sonra 50 petrol deposunun kontrol kapaklarını sırayla açtılar. İşleri bitince yine boya ambarına götürülmüşlerdi. Çelik kapı kapatıldı, dıştaki iki vida sıkıştırıldı, arkadaşları İsrail'e varıncaya kadar bir daha bu kapıyı açmayacaklardı. Saat 6:30'da hala maskeli olan Andrew Drake kaptanın gündüz kamerasına döndü. Thor Larsen'in karşısına bitkin bir halde oturup neler yaptığını anlattı. Norveçli kameranın bir köşesinde duran silahı nedeniyle yerinden hiç kıpırdamadan soğukkanlılıkla dinliyordu. Drake anlatmasını bitirince kara plastikten bir aygıtı Larsen'e gösterdi. Birbirine bağlı iki sigara paketi boyundaki aygıtın ortasında kırmızı bir düğme, tepesinde de 10 santimlik bir anten vardı.
Bana ne olduğunu biliyor musunuz kaptan?
Larsen omuzlarını silkti. Küçük bir transistörlü vericiyi tanıyacak kadar radyolar anlardı.
Titreşim aygıtı dedi Drake. Kırmızı düğmeye basıldığı takdirde çok yüksek frekanslı ve insan kulağının duyamayacağı bir ses çıkarır. Ama bu tekneye yerleştirilen tüm patlayıcı paketlerinde bu sesi alabilecek bir alıcı vardır. Ses giderek artınca alıcılardaki göstergeler hareket eder ve sınır noktasına varırlar. O anda da aygıtların sigortaları atar ve cereyan kesilir. Cereyan kesilmesi patlayıcının kapsülüne mesajını iletir. Bunun ne demek olduğunu düşünebiliyor musun?
Thor Larsen karşısındaki maskeli adama baktı. Teknesi sevgili Freya'sının ırzına geçiliyordu ve kendisinin elinden hiçbir şey gelmiyordu. Tayfaları kendilerini paramparça edecek bir patlayıcının hemen yanı başında çelik bir tabuta sokulmuşlardı.
25. ayrımın sonu. Sayfa 265.